Ayrım 21, sayfa 182. Burada öleceğim diye düşündü. Üstelik silahım bile yok. Hayat çok boktan. Durdu ve Kayla'yı sırtından indirdi. Ayakları birbirine dolanıyordu. Köpekler iyice yaklaşmıştı. Tabancası hala kemerinde duruyordu. Kayla'yı onlara bırakamam. Onu tekrar onların insafına terk edemem. Son anda her ikimize birer kurşunla bu işi bitireceğim. Hayatının bu en acı ve zor kararından dolayı beyni öylesine uyuşmuştu ki ismini bağıran adamlarının ne dediklerini anlayamamıştı. Tek duyduğu köpek havlamalarıydı. Çölde sesler çok uzaklara yayılabilir. Duyuldukları kadar yakında değiller diye kendini avutmaya çalışıyordu. Vadiye ulaştık Hector. Kendisine bağırmakta olan Tarık'ın sözleri sonunda yorgun ve kederli zihnine ulaşmayı başarmıştı. Hadi Hector, başardın. Vadinin kenarı sadece 20 metre ilerimizde. Hadi dostum. Hector mantıklı düşünemiyordu. Beyni ona tükendiğini ve daha fazla ilerleyemeyeceğini tekrar edip duruyordu. Birden Kayla'yı kucaklayıp tekrar koşmaya başladı. Vadinin başındaki sarp yamaçta ayağının altındaki zemin yok olup yuvarlanana dek durmadı. Kahkahalarla gülmeye başlamıştı. Kayla da yanında oturuyordu. Toza bulanmış bir halde dirseği ve yanağı çizilmişti. Şaşkınlık içinde Hector'a bakıyordu. Sonra o da kıkırdamaya başladı. Sen bir doktora görünmelisin Hek. Çılgının tekisin. Deliler gibi duvardan duvara sekiyorsun. Fakat çılgınlık sana yakışıyor. Hala gülmeye devam eden Hector, vadinin duvarına tutunarak ayağa kalktı. Tarık diye bağırdı. Köpeklerin bizi burada yakalamasına izin veremeyiz. Kanyonun, Hans'ın gelip bizi alacağı kuzey tarafına ulaşmalıyız. Adamlarını topla gidelim. Sonra Kayla'ya döndü. Hadi bakalım, fazla yolumuz kalmadı. Bana güç veriyorsun. Bundan sonrasını yürüyebilirim. Yamaçtan aşağı doğru yola koyuldu. Bir an tökezleyip düşer gibi oldu ama hemen toparlanıp yürümeye devam etti. Hector yetişip elini omzuna koyarak onu yönlendirdi ve düşe kalka yamaçtan aşağı inmeye başladı. Başaracaksın diyerek kızı cesaretlendirmeye çalıştı. Sağlam genlerin var Kaybenlik. Tarık yamaç kayakçısı gibi iki ayağının üzerinde kayarak yanlarına geldi. Peşinden de adamları geliyordu. Hector'ın yanına geldiğinde silahını ve çantasını uzattı. Bunları düşürdün Hector. Ne kadar dikkatsizim. Hector çantayı ve silahı omzuna asarak vadinin aşağılarına doğru inmeye devam etti. Kanyonun dibine indiklerinde kuzey duvarıyla karşılaştılar. Nefes nefese olan Kayla konuşacak halde bile değildi. Ama Hector dinlenmesine izin vermedi. Elinden tutup vadinin diğer tarafına doğru sürükleyerek tırmanmaya başladı. Sarp yamaçta güçlükle ilerlediler ama sonunda son yüksekliği de aşıp düzlüğe adım atmayı başardılar. Vadinin diğer tarafına baktığında günün ilk ışıklarının doğu ufkunda belirdiğini gördü. Düşman görünürde yoktu ama köpek sürüsünün sesi net olarak duyuluyordu. Tarık, helikopter gelene kadar bekleyebileceğimiz bir yer bulmalıyız. Asker gözüyle çevreyi tarayarak bir noktayı tespit etti. Şu soldaki kayalık alanı görüyor musun? Uygun bir yere benziyor. Benimle gel Kay. Kayalara doğru koştular. Hector doğru karar vermişti. Burada az da olsa avantajlı bir konumda olabilirlerdi. Önlerinde kanyonun ağzına kadar uzanan açık bir avlanma alanı vardı. Utman ve köpekleri kendilerine erişmek için bu alandan geçmek zorundaydılar. Fakat alan büyük kaya parçalarıyla doluydu. Köpeklerin insan avlamak üzere eğitildiğini biliyordu. Sürü halinde saldırıyorlardı. Engellerin arasından geçerken ayrılmak zorunda kalacaklardı ve üzerlerine toplu halde saldırmayacaklardı. Hector Kayla'ya en iri kayalardan birinin altındaki oyağa girerek oturmasını söyledi. Kendisi de yanına oturdu ve tabancayı ona verdi. Ateş edebilir misin? Kayla başıyla onayladı. Saçma soruydu Cross dedi kendi kendine ve gülümsedi. O Henry ve Hazel Bannock'ın kızıydı. Elbette ateş edebilirdi. Namluda kurşun var. Emniyet mandalı yok. Fazla bir şey istemiyorum. Üzerine geldiklerinde o iğrenç hayvanları öldür yeter. Tarık'ın yanında pozisyon almak üzere Kayla'nın yanından ayrıldı. İkisi birden gökyüzüne baktılar. Gün tamamen ışımak üzereydi. Bir adamı vadinin kenarında bıraktım. Tarık ileriyi işaret etti. Adam uzakta bir kayanın arkasında siper almış bekliyordu. Köpekleri görür görmez bize haber verecek. Güzel, güneş 10 dakikaya kadar doğacak. Hazın da aşağı yukarı aynı zamanda gelmesi lazım. Helikopter bizi alana kadar onları uzak tutsak yeter. Derken öncü Arapça haykırdı. Köpekler geliyor, bir sürü köpek. Yerini terk edip Hector'la Tarık'ın bulunduğu noktaya doğru koşmaya başladı. Peşlerinden gelen adamlar gördün mü? Hector sordu. Hayır, sadece köpekler. Sayıları çok fazla. Adam da yanlarında yerini aldı. Köpek sürüsünün avlanma korosunun sesi iyice azgın havlamalara dönüşmüştü. Utman büyük bir Mercedes pick-up'ın direksiyonundaydı. Adem yanındaki koltukta, Şeyhan da arkada avcı koltuğunda oturuyordu. Her iki yanında birer muhafız, engebeli arazide şiddetle sarsılan aracın içinde savrulmaması için ona destek oluyorlardı. Arkadaki açık kasada da dört silahlı adam daha vardı. Utman oldukça hızlı kullanıyordu aracı. Uzun süre önce köpek sürüsünün izini kaybetmişlerdi ama seslerinden onları izleyebiliyorlardı. Kuzeydeki vadiye doğru gidiyorlar. Bunu nasıl bilebilirler? Adem pick-up'ın gürültülü motor sesini bastırmak için bağırmak zorunda kalıyordu. Onlara sen mi söyledin Utman? Hayır, fakat Cross'un adamlarından biri bu bölgeyi iyi biliyor. Burada ailesi var. Oraya erişirlerse takip edemeyiz. Etrafından dolaşmak zorunda kalırız. Bu da 70 kilometrelik bir yol demektir. Çoktan kaçıp gitmiş olurlar, diye söylendi yaşlı şey. Buna izin veremezsin torunum. Onları almak üzere bir helikopter gelecek, dedi Utman. Bundan emin misin? Tüm planlama toplantılarında ben de vardım ulu şey. Son derece eminim. Köpekler iyice uzaklaşmışlardı. Bu nedenle izlerini kaybetmemek için Utman aracı durdurup motoru susturarak bir süre etrafı dinledi. Sonra motoru yeniden çalıştırıp karanlık içindeki yollarına devam ettiler. Helikopter onları nasıl bulacak diye Adem ısrarla sorgulamayı sürdürdü. Buluşma noktasına geldiklerinde uydu telefonundan arayıp işaret fişeği yakacaklar. Aniden Utman freni kökledi ve araç kayarak durdu. Adem'in kafası katlanmış ön cama çarptı ve arkadaki adamlar araçtan aşağı yuvarlandılar. ''Ne yaptığını sanıyorsun sen?'' diye öfkeyle bağırdı Adem. Eşarbının ucuyla kanayan yarasına bastırırken. ''Hepimizi öldürecektin neredeyse.'' Utman cevap olarak ileriyi gösterdi. ''Eğer son anda durmasaydım, hepimiz ölecektik. Vadinin güney duvarına geldik.'' Uçurumdan aşağı uçmamıza birkaç metre kalmıştı. Utman araçtan atlayarak indi ve uçurumun başına geldi. Bir süre sesleri dinledikten sonra araca geri döndü. Köpekler hala kokuyu takip ediyorlardı. Seslerini artık çok net duyabiliyorum. Aracı burada bırakıp yolun kalanını yaya olarak gitmemiz gerekiyor. Araçtan düşüp etrafa yayılan adamların yanına koştu. Bir tanesi muhtemelen ölmüştü. Başı kırık boynunun üzerinde sallanıyordu. Diğer ikisi de ıskartaya çıkmıştı. Birinin sağ dirseği parçalanmış, diğerinin her iki bacağı da kırılmıştı. Dördüncü adam güçlükle ayağa kalkmıştı ama o da sersemlemiş durumdaydı. Bu domuzların hiçbirisi işime yaramaz diye homurdandı Utman. Şeyhin iki yanında oturmakta olan adamları işaret etti. Siz ikiniz aşağı inip beni takip edin. Hayır diye bağırdı Adem. Onlar büyük babamın muhafızları. Her zaman onun yanında dururlar. Onu burada korumasız bırakamayız. Kaleden gelip bizi yaya izleyen 30 adam var. Harekete geçmek için onların gelmesini bekleyebiliriz. Onlar gelene kadar Cross ve kız helikoptere binip uzaklaşmış olur. Eğer şimdi benimle gelecek cesaretin yoksa burada istediğin kadar bekleyebilirsin. Torunumun cesaret ve onur konusunda kimseden eksiği yoktur. Seninle gelip yolu gösterecektir diyerek araya girdi şey. Adem güçlükle araçtan indiğinde Kanlı bir beze hala alnına bastırıyordu. "Dövüşmeye hazır mısın?" Utman sordu. "Senin asla olamayacağın kadar hazırım," diye homurdanan Adem, aracın arkasından silahını kaptı. "Sana taştan bir kafa verdiği için Allah'a şükretmelisin." Utman bir kahkaha atarak aracın arkasına gitti. Sert duruş sırasında ortalığa saçılan silah ve ekipman arasından Rus malı RPG silahı ile içinde ona ait iki roket bulunan keten bir çantayı seçti. Onları sırtına alıp pikabın önüne geldi. Yüksek koltukta oturan şeyhe baktı. "Nerede buluşacağız Yüce Han?" "Ben yolla kesiştiği noktaya kadar pikapla vadinin kenarı boyunca gideceğim. Oradan geriye dönüp karşı kenar boyunca seni arayacağız." Şeyh parmağıyla kuzeye doğru uzanan karanlık düzlüğü işaret etti. "Güneş doğduğunda senin izini aramaya başlayabiliriz ya da köpeklerin sesini duyarız. Yeniden buluştuğumuzda babamı ve amcalarımı öldüren kafirin kellesini ayaklarının dibine bırakacağım," dedi Adem dedesine. "Dualarını eksik etme büyük baba." "Dualarım seninle Adem. Allah'a emanet ol ve cihat ateşi hep içinde yansın." Adem vadiye doğru inen Utman'a yetişmek için koşmaya başladı. Neredeyse dimdik alçalan yamaçtan aşağı, kah sürüklenerek, kah kayarak inmeye başladılar. Adem sürekli olarak Utman'ın gerisinde kalıyordu. "Beni bekle," diye nefes nefese seslendi. Daha şimdiden gömleği terden sırılsıklama olmuştu. "Acele et. Helikopter onları almak üzere yola çıkmıştır bile." Utman duraklamadan cevap verdi Adem'e. "Kafirler Allah'ın ve dedenin haklı gazabından kurtulacaklar." Adem'in bacakları vücudunu daha fazla taşıyamadı. Kaydı ve yüzüstü yere düştü. Yeniden ayağa kalktığında kaldırdığı tozdan dolayı aksırıp tıksırmaya başlamıştı. Utman vadinin tabanına ulaştığında geriye bakmak üzere ilk kez durdu. "Seni domuzcuk. Sadece kadınlara tecavüz etmeyi ve esirleri katletmeyi becerebilirsin," diye düşündü. Ama hoşnutsuzluğunu dışa vurmadı. "İyi gidiyorsun, az kaldı," diye bağırdı. Ama Adem yeniden yuvarlandı. Bu kez öne doğru düşüp sertçe kayalık zemine çarptı. Vadiye inen son 20 metre boyunca yuvarlandı. Yeniden ayağa kalkmayı denedi ama sağ ayak bileği incinmişti ve ağırlığını taşıyacak durumda değildi. Yeniden dizleri üzerine çöktü. "Yardım et," diye bağırdı. Utman geri dönüp ayağa kalkmasına yardımcı oldu. Adem sekerek birkaç adım attı ve yeniden durdu. "Bileğim, üzerine basamıyorum." "İncittin galiba. Bu durumda senin için yapabileceğim bir şey yok," dedi Utman. "Yürüyebileceğin en hızlı şekilde peşimden gel." Adem'i bırakıp kanyonun karşı duvarına doğru yürümeye başladı. "Beni burada bırakamazsın." Adem arkasından bağırdı. Fakat Utman dönüp bakmadı bile. "Köpekleri dinleyin. Kokumuzu aldılar," Hector seslendi. "Mermi sür." Silahların mekanizmaları takırdadı. Her birinin şarjöründe 30 mermi olan 6 silah. Neredeyse ateşten bir duvar örecek durumdaydılar. Önlerinde 100 metrelik açık bir görüş alanı vardı. Adamlarının hepsi usta nişancılardı. Köpeklerin hiçbiri kendilerine ulaşamazdı. Eğer ulaşırlarsa bu kez süngüler onları bekliyor olacaktı. "Süngü tak." Hector'ın emri üzerine adamlar namluların altında kıvrılmış vaziyetteki süngüleri açıp uzattılar. "Tarık, helikopter için işaret fişeğini yak." Fişek 20 dakika boyunca yanık kalacaktı ki bu süre içinde Hans mutlaka gelmiş olurdu. Adamların hepsi çantalarında birer fişek taşıyordu. Tarık'ın emriyle hepsi fişekleri çıkarıp yakarak fırlattılar. Hector fişekleri ileriye değil geriye doğru atmaları gerektiğini fark ettiğinde çok geç olmuştu. Önlerinden esen sabah rüzgarı fişeklerin dumanını üzerlerine savurarak görüş mesafelerini neredeyse sıfırlamıştı. Hector'ın adamlardan birini fişekleri toplamaya göndermesine fırsat kalmadan köpekler dumanların arasından beliriverdi. Oluşturdukları hattın sadece 15 metre ilerisindeydiler. Son sürat üzerlerine geliyorlardı. Hector'ın sayamayacağı kadar çoktular. Dumanların arasından gelen, kurda benzeyen karanlık şekiller kana susamış bir şekilde havlıyorlardı. Dolu dizgin koşan hayvanların ağızlarından taşan köpükler vücutlarından etrafa sıçrıyordu. "Ateş!" Hector gürledi. "Ateş!" Üç el ateş ederek köpeklerin üçünü öldürmüştü. Adamların hepsi en az kendisi kadar hızlı ateş ediyorlardı. Köpekler korkunç sesler çıkararak yere yığılıyor, ayakta kalan diğerleri ise dumanların arasından hızla ileri atılmaya çalışıyordu. Hector'ın yanında duran Tarık, göğsüne atlayan kocaman siyah bir tazının darbesiyle yere yığıldı. Hector hemen dönüp hayvan dişlerini Tarık'ın boğazına geçirmeye fırsat bulamadan süngüsünü ensesine saplayıverdi. Hayvan uluyarak yere serildi. Can çekişirken arka ayaklarıyla havayı tekmeliyordu. Fakat aynı zamanda bir başka köpek Hector'a arkadan saldırarak dengesini bozmuş ve yere yuvarlanmasına neden olmuştu. Köpek üzerine çıkmıştı. Bu kadar yakın mesafe boğuşmasında silah hiçbir işe yaramazdı. Hector silahı yere bırakıp sol eliyle hayvanın boğazına sarılırken, diğer eliyle palaskasındaki avcı bıçağına uzandı. Bıçağı çıkaramadan iki köpek daha üzerine atlamıştı. Hırlayarak ağızlarını açmış, dişlerini ona geçirmeye çalışıyorlardı. Bir tanesi çelik yeleğinin omzundan ısırmış ve onu sırt üstü yere yapıştırıp üstüne çıkmıştı. Üçüncü köpek bıçağı tutan elinin bileğini dişlerine geçirmiş, kafasını kuvvetlice sallayarak koparmaya çalışıyordu. İlk hayvan hala üzerindeydi. Açılan ağzı gözlerinin birkaç santim uzağındaydı ve pis kokulu nefesiyle birlikte yüzüne salyalarını akıtıyordu. Boynunu öyle büyük bir hırs ve şiddetle sallıyordu ki, hayvanı tek eliyle daha fazla tutmasına olanak kalmamıştı. Sağ kulağının sadece bir karış uzağında patlayan bir tabancanın sesi bir süreliğine onu sağır etti. Üzerindeki köpek bir anda mücadeleyi bırakıp kafasından kanlar akarak yığıldı. Peş peşe gelen iki atıştan sonra diğer iki köpek de yere serildi. Hector doğrulup yüzüne bulaşan köpek kanını koluyla silip ağzındakini de yere tükürdü. Net görebilmeye başlayınca şaşkınlık içinde Kayla'ya baktı. Kayanın altındaki sığınağından çıkıp yanına gelmişti. Tek dizi yerde, iki eliyle profesyonel bir şekilde tuttuğu tabancayı gergin sağ koluyla sağa sola çevirerek yeni hedefini ateş ediyordu. "Seni güzel şey!" diye haykırdı. "Vay be, sen tam ananın kızıymışsın." Tüfeğini kapıp ayağa kalktı. Ama köpek savaşı neredeyse sona ermişti. Ortalık köpek leşleriyle dolmuştu. Ve adamlar yaralı halde ortalıkta dolaşan birkaç hayvanın işini bitirmeye çalışıyordu. Hector ufka baktığında Rus yapımı dev Mil-26 helikopterin zirveyi aşıp kendilerine doğru gelmekte olduğunu gördü. "İşte Hans geliyor," bir kahkaha patlattı. "Bitti artık. Akşam Sidiye Razik'te biftek ve kırmızı şarap bizi bekliyor." Kayla'yı ayağa kaldırıp kolunu bir baba gibi kızın omzuna attı. Birlikte kocaman aracın kendilerine doğru yaklaşmasını seyretmeye başladılar. Sık sık fişeklerin dumanında gözden kaybolan helikopter, rüzgarın savurduğu dumanların ardından ne zaman ortaya çıksa daha da yaklaşmış oluyordu ve motorlarının sesi daha net duyuluyordu. Sonunda yerden sadece 15 metre yükseklikte etraflarında dolanmaya başlamıştı. Hans'ın yüzünü seçebiliyorlardı. Sırıtarak el salladı ve helikopteri yan tarafı onlara gelecek şekilde döndürdü. Gövdenin ortasındaki ana kapı açıldı ve iki kişi belirdi. Biri uçuş mühendisiydi ama ikincisinin kim olduğunu görünce Hector'ın şaşkınlıktan ağzı açık kaldı.